Ayrım 4.
Gölgede tam uykuya dalacakken kuşatıyorlardı çevremi. Yuvalarından fırlamış gözleriyle üzerime çullanmak için fırsat kolluyorlardı. Bir türlü kurtulamıyordum onlardan Raskolnikov. Her yerde peşimdeydiler. Soluklarını ensemde, uğuldayan seslerini beynimin içinde duyuyordum. Sen odandayken zihnini kemiren o tuhaf düşünceye karşı yalnızdın. Yalnız kalabiliyordun. Tefeci kadını öldürüp kendi yaşamını kurtaracaktın. Salt kendi yaşamını da değil. O iğrenç, o kötü yaratığı öldürüp parasını çalmakla tüm insanlığı kurtaracak, ermiş katına yükseltecektin. Hem tefeci kadının varlığı gerçekti, hayal değil. Bense bir türlü kurtulamıyordum onlardan Raskolnikov. Kocaman kulaklı kafalarını ezip rahata çıkamıyordum. Her yerde beraberdik. Eğitimde, yemekhanede, koğuşta. Haftada bir topluca götürüldüğümüz hamamda bile. Kalın parmaklı kocaman elleriyle birbirlerinin sırtlarını keserlerken kirli sular sıçrıyordu üzerime. Kahkahalarıyla hamam kubbesi çınlarken kurnalara su değil çirkef doluyordu. Tıknaz bedenleri uzun kollarıyla çirkindiler. Kıllar fışkırıyordu her taraflarından. Ben de onlardan biriydim. Onlar gibi hayvansı, onlar kadar çirkin. Hamamın buharında kendimden geçiyor, yorgun gövdemi sıcak taşlara bırakıyordum. Tam gevşeyip rahatlayacakken takunyalarla saldırıyorlardı üzerime. Günler, geceler boyu sürüp gitti bu karabasan, bu korkunç sanrı. Uykumdan ettiler beni, yemeden içmeden kesildim. Aylar sonra bozkırdan eve dönüp kendimi odaya kapattığımda da uzun süre onlardan kurtulamadım. Her an başucumdaydılar. Uykuyla uyanıklık arası bir düşte, sonu gelmez bir çırpınışta ölüme, öldürülmeye direndim böylece. Onlar benim suçlarım, pişmanlıklarım mıydı Raskolnikov? İrinli yaralarım, birikmiş kahırlarım mıydı? Sonra seni tanıdım. Sen Petersburg kentinin çamurlu dar sokaklarında, kanal boylarında uyur gezer gibi dolaştığın günlerdi. Hastalık ve sanrı günleri. Yürüyüp duruyordun kirli duvarlar boyunca. Nereye gittiğini, nerede olduğunu bilmeden, akıntıyla sürüklenircesine. Köprülerden geçiyordun, taşları yosun tutmuş eski köprülerden. Gölgen uzuyordu. Neva'nın rıhtımlarına çıktığında gökyüzü genişliyor, mavi beyaz bir boşluk açılıyordu önünde. Ama sen kentin yoksul mahallelerine dönüyordun hemen. Tütün kokan pis bodrumların, donuk güneşin yansıdığı kırık pencerelerin, balgamlı tezgahların önünden geçiyordun. Yazlığa gidemeyen her St. Petersburglu'nun tanıdığı o baygın kokuyu yakıyordu genzini. Burası yarı deliler kenti azizim dediğini anımsıyordun Svidrigailov'un. Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık, keskin ve garip etkiler yapan bir başka kente çok az rastlanır derken şeytanca gülümsüyordu. Gerçekte St. Petersburg kentinin sokakları değildi gün boyu arşınladığın. Acı çeken ruhunun, yalnızlığının labirentinde dolaşıyordun. Yürüdüğün sokaklar kalabalıktı, pisti. Yoksulluk denizinde ilerleyen bir gemi gibi yarıp geçiyordu kalabalığı. Ardında aç çocuklar, düşkün kadınlar, sarhoş babalar kalıyordu. Yürüyordun dar odandan kurtulmak için. Yürüyordun bir düşte, bitip tükenmek bilmeyen bir sanrıda. Yürüyordun devlerin, dünyanın üzerine. Napolyon'a inat ama bir Napolyon edasıyla ezip geçiyordun haksızlıkların üzerinden. Ve sen yürüdükçe bir civcivin yumurtadan baş vermesi gibi kafandaki tasarı olgunlaşıyor, boy atıyordu. Çünkü uzaktın herkesten, herkesten başkaydın. Yalnızlığınla, sıkıntınla besliyordun biricik tasarını. Sen yürüdükçe puslu yaz güneşi de yürüyordu peşinden. O zaman St. Petersburg kentinin sokaklarında böyle bir başına, böyle kararlı yürürken, sarışın küçük Sonya'nın peşini hiç bırakmayan kuzey güneşi gibi ardından geleceğini, alın yazın seni nereye sürüklerse sürüklesin, koruyucu bir melek gibi üzerine titreyeceğini bilemezdin elbet. Ben de seninle İstanbul'daki odamda baş başa kalınca, peşimi bırakmayan korkunç gürültülerin azalacağını, bir süre sonra tümüyle yitip gideceklerini bilemezdim. Yalnız kalmayı, insanların bakışlarından uzak, en güç, en kötü koşullarda da olsa, sürekli gözaltında yaşamaktan kurtulabilmeyi hiçbir zaman o günlerdeki kadar çok istemedim Raskolnikov. Seni tanıyınca bu isteğin nedenini daha iyi anladım. Sana yaşam veren, seni var eden kalemin, ölü bir evden anılarda yazdığı gibi, bozkırda da en büyük işkence yalnız kalamamaktı. Bir an, bir saniye bile olsun yalnız kalamamak. Hep bir başkasının yanında uyanmak, ekmeği suyu başkalarıyla paylaşmak, her zaman bir başkasıyla solumak havayı. Bir orman gibi kardeşçesine değil, başkasına soluk aldırmamacasına. Hep bir başkasının varlığını duymak yanı başında. Onun bakışları, onun ezici ağırlığı altında yaşamak ve çoğaltmak o insanı. Kendi bireyselliğini, öznelliğini unutup onun gibi yüzlercesiyle yatarak, onun gibi binlercesiyle kalkmak. Koğuşta, yemekhanede, eğitimde, dinlenmede, her zaman her yerde, helada bile onlarla beraber, onlarla iç içe olmak. Yalnızlığın, yalnız kalabilmenin sınırsız mutluluğunu seninleyken tattım Raskolnikov. Seninle evin arka odasına kapandığım zaman, şimdi yıllar sonra bir bozkır kışlasında yaşadığım karabasandan uzak yine seninleyim. Oysa yıllar var aramızda. Hem yıllar hem de edebiyatın gerçekle kesiştiği yerde yükselen duvarlar var. Aşılması güç duvarlar ama ben yine de seninleyim. Küreye hüküm giyip Sibirya'daki ölü bir eve gönderildiğin gün tutsak gözlerle son kez baktığın kentin sokaklarında dolaştım bu sabah. Zindanda düşlerine girecek, belleğinden bir türlü silemeyeceğin St. Petersburg'un sokaklarında. Sen gideli ne çok değişmiş her şey. Çamurlu dar sokaklar, izbeler yok artık. Düşkün sarhoşlarla veremli orospular da. Geniş caddeler, yeni alanlar açılmış. Parklar güzel, insanlar rahat. Tramvay ve troleybüsler vızır vızır. Metro da öyle. Yer altında bir aşağı, bir yukarı gidip geliyor. Her yerde yontular, modern yapılar var. Kentin en güzel alanını dekabristlerin anısına yeniden düzenlemişler. Alanın tam ortasında şaha kalkmış atıyla Deli Petro. Neva'nın üzerinden aşıp karşı kıyıya atlayacak neredeyse. At öylesine dikilmiş, kaya parçasından kaidenin üzerinde. Petro da adını taşıyan kentin göğsüne kanatlanmaktan öylesine mutlu. Atın upuzun, tunçtan kuyruğu onu yere doğru çekiyor ama. Rusya'nın Avrupa'ya açılan bu ilk penceresinden göğe yükselmesini önlüyor. Sen gideli ne çok değişmiş Petro'nun batılı mimarlara kurdurduğu bu kentte. St. Petersburg, Leningrad olmuş. Charis'in Stalingrad olduğu gibi. Finlandiya istasyonuna ayak basar basmaz, Rus toprağını sarsmaya başlayan kısa boylu, geniş alınlı bir adamın adını taşıyor şimdi. Çünkü yalnızca bu kentin değil, tüm Rusya'nın alın yazısı değişti bir Ekim günü. Bir Ekim günü bu kısa boylu, geniş alınlı adam Smolny'de toplananlara "Dün erkendi, yarın geç, vakit tamam bugün" dediğinde uçsuz bucaksız Ukrayna düzlüklerinin de alın yazısı değişti, kıyısında cezanı çektiğin İrtiş boylarının da. Ve Aurora ateş açtı kışlık saraya. Şimdi rıhtıma bağlayıp müze yapmışlar üç bacalı Aurora'yı. Sen Sibirya'ya küreye giderken sokaklarında bir uyur gezer gibi dolaştığın St. Petersburg'un Petrograd sonra da Leningrad olacağını bilemezdin elbet. İrtiş ırmağına bakan bir zindanda geçireceğin günlerin korkunçluğunu bilemeyeceğin gibi. Aurora'nın topları kışlık saraya değil, bembeyaz bir turistik otele dönük artık ve otelin sureti Neva'da yüzüyor. Neva hiç değişmemiş, su yine sakin, buz parçaları saydam. Irmakların ömrü kentlerinkinden uzun. İrtiş kıyısında eksi 40 derecede çalışırken belki sen de anladın bunu. İşte böyle Raskolnikov, bir zamanlar senin de yürüdüğün rıhtım boyunca yürüdüm. Mavi beyaz bir gökyüzü açıldı önümde, dünyam genişledi. Aurora'yı geride bırakarak karşı kıyıya yöneldim. Görkemli sarayların, düzenli bahçelerin önünden geçtim. Baktım, Peter ve Paul Kalesi'nin kiremit renkli mazgallarına güneş vuruyor yine. bildiğin kuzey güneşi. Baktım, çan kuleleri bulutsuz göğün mavisini deliyor. Sen gideli çok şey değişmiş Raskolnikov. Ne var ki kent duruyor yerli yerinde. Kentlerin ömrü insanlarınkinden uzun. Evlerin odalarınkinden de. Tavan arasındaki odanda sanrılar içinde çırpınırken belki sen de anladın bunu. Şunu bil ki artık meyhanelerin ölgün ışığında insanlar yorgun değil. Geleceklerinden emin çoğu. Ama tabakta dilim dilim kesilmiş balık üzgün yine ve Svidrigailov'un kendini bugün de öldürmeye kalksa, önünden yine kuyruğunu bacakları arasına kıstırmış çirkin bir köpek geçebilir. Biliyorum sen Svidrigailov gibi kendini değil, tefeci kadını öldüreceksin. Üstelik salt öldürmek için, kendin için savuracaksın baltayı. Özgürlüğünü kendine kanıtlamak için, cadının yamru yumru kafası bir nar gibi ortadan ikiye ayrılacak ve kanı göreceksin, üzerine fışkıran sıcak kanı. Şimdilik bir ben biliyorum içini kemiren düşünceyi. Sevgi dolu varlığının ardındaki katili bir ben seziyorum. Çünkü o katilin bakışlarıyla baktım çevremdeki insanlara. Bir türlü kurtulamıyordum onlardan. Senin gibi yalnız kalamıyordum. Kendimi koruma içgüdüsünün her şeye ağır bastığı günlerdi. Bitip tükenmek bilmeyen bozkır günleri. Sayende rahata kavuşabildim. Sen baltayı tefeci kadının başına indirdiğinde ter kokan gövdeleri, usturayla kazınmış kafalarının iki yanında yelken gibi sallanan kulakları, korkunç ağızlarıyla silinip gittiler. Sen öldürdün onları Raskolnikov. Onlar benim suçlarım, benim pişmanlıklarımdı. İrimli yaralarım, birikmiş kahırlarımdı. Onları sen öldürdün. Öldürüp rahata çıkardın beni. Sayende uyku ve dinginliğe kavuştum, yalnız kalabildim. Yeniden buldum kendimi. Sen ise onlara doğru gittin, Petersburg'da yitirdiğin kimliğini bulabilmek için. Aralarından biri oldun. Ölü bir evin, onlarla dolu koğuşuna sürgün ettin kendini. Çevrendekilerin hiçbiri bu davranışının gerçek nedenini anlayamadı Raskolnikov. Seni İstanbul'daki evimizin karanlık bir avluya bakan odasında bir ben anladım. Şimdi yıllar sonra aynı odanın bir başka kentteki uzantısında anacığın Aleksandrovna'nın sesini duyar gibiyim. Rodyacığım diye haykırıyor şaşkınlıkla. Ne kötü bir odam var. Eminim ki bu oda yüzünden böyle melankolik oldun. Razumihin de kulağına eğilip sefaletin, melankolinin pençesinde inleyen bir üniversiteli genç düşün diye fısıldıyor. Tavan arasındaki ininde 6 ay kimsenin yüzünü görmemiş, gururlu, değerini bilen bir genç düşün. Evet, yıllar sonra senin odanda, senin yatağına uzanmış seni düşünüyorum Raskolnikov. İnce uzun yüzünü, zeki bakışlarını düşünüyorum. Ve İstanbul'daki evimizin arka odasında acıyla kıvranıyor gövdem. Karabasanlar içinde yalnızlığı arıyor. Az sonra kalkıp gideceğim buradan. Müze bekçisi odanın kapısını kilitlemeye geldiğinde yatağını boş bulacak. Az sonra geldiğim gibi dar merdivenlerden aşağıya inip otelime döneceğim. Yevropeskaya otelindeki geniş, ferah odama. 1983. Mansuris Parkı. O yaz Figüye sokağına taşınmamıştım henüz. Karımla birlikte Glakiere sokağı 123 numarada oturuyorduk. İki odalı bir çatı katında. Karanlık bir avluya bakıyordu pencereler. Yatak odamızın önü açıktı ama çalışma odası olarak düzenlediğimiz öbür odanın tam karşısında kırmızı tuğlalı, kirli bir duvar vardı. Masamı duvarın karşısına, yaşlı bir karı kocanın oturdukları katın neredeyse önüne yerleştirmiştim. Gece masama oturup lambayı yaktığımda perdeleri çekmem gerekiyordu. Oysa cama vuran ışıkta suretimi görmek, kağıtların üzerine hafifçe eğilmiş başın kendi başım olduğunu bilmek istiyordum. İnsanın yazarken kendini bir başkasıymış gibi duyumsamaması rahatlatıcıydı. Görünmez bağlarından, günlük yaşamın zincirlerinden kurtuluyordu böylece. Hem kendi hem de bir başkası öteki olabiliyordu. Lambayı yakınca camdaki suretim yaklaşıyor, giderek benim yerimi alıyordu. Kuyudan su çeker gibi en gerekli sözcükleri bulup kağıda döken, tümceleri birbirine bağlayan, Sonra eklem yerlerinden ayırıp yeniden düzenleyen ben değildim, oydu. Karşı apartmanda oturan yaşlı karı koca tatile gittiklerinden geceleri çalışabiliyordum. Perdeleri çekmek gerekmiyordu çünkü. Akşam 6, kat merdivenlere çıkıp odaya girdiğimde soluk bile almadan masamın başına geçiyor, lambayı yakar yakmaz gövdemin gevşeyip çözüldüğünü, gün boyu yakamı bırakmayan sıkıntının giderek benden uzaklaştığını ayrımsıyordum. Penceredeki suretin konumu benim konumumun aynıydı. Eski bir masada darmadağın duran kağıtların arasındaydı o da. Hafifçe kamburunu çıkarıp izmarit dolu kül tablasının yanına dirseğini dayıyordu. Sağ eliyle yazarken arada bir başını kaldırıyor, dalgın gözlerle boşluğa bakıyordu. Onun da sakalları, biçimsiz saçları vardı. 6 kat merdivenin yorgunluğunu hemen atıveriyordum üzerimden. Sözcükleri arayıp bulan, onları dilediği gibi yan yana düzen oydu artık. Bense sınırsız bir özgürlüğün, her şeyin mümkün olabileceği, belli bir tutarlılık koşuluyla elbet, bir imgelem dünyasının içine yerleşiyor, onunla yer değiştirip aynanın öte yanına geçiyordum. Üzerimden çatı uçuyor, bulutlar gökyüzüne savruluyordu. Üzerimden çatı uçtu, bulutlar gökyüzüne savruluyor diye yazıyordum çünkü. Rüzgar okyanusa karşı yel değirmenlerini döndürüyor diye yazınca, rüzgar okyanusa karşı yel değirmenlerini döndürmeye başlıyor, varoluşun ağırlığından kurtulup, yenileşen bilincim kanatlanıp uçuyordu. Sözcükler altın başaklı ekinlerin dibinden baktığım mavi göğün uçsuz bucaksız harmanlarında savrulup kağıtlara dökülürken dünyam genişliyor, duvarlar yıkılıyordu. O yaz çok güzel bir yazdı. Figüe sokağına taşınmamıştım henüz. Akşamüstü Montsouris Parkı'nda yaptığımız gezintiden sonra karım sinemaya ya da şimdi adını anımsayamadığım bir kadın arkadaşını görmeye gidiyordu. Bense hemen eve dönüyor, masanın başına oturuyordum. Gecenin geç saatlerine dek yalnızlığın, sınırsız özgürlüğümün tadını çıkarıyordum böylece. O yaz nedense görülmemiş sıcaklar oldu. Gazeteler Paris'e kor yağdığını bile yazdılar. Karım da beni rahatsız etmemek için önce hafta sonlarını, sonra da tüm geceleri arkadaşlarıyla geçirmeye başladı. Montsouris Parkı'nda yaptığımız gezintilere hiç ara vermedik ama. Sabah telefonlaşıyor, öğle yemeğini birlikte yedikten sonra parka gidiyorduk. Kuğulu Göl'ün kıyısındaki banklardan birine oturup akşama dek söyleşiyorduk. Karım gece gördüğü filmi ya da arkadaşlarıyla yaptıklarını anlatıyor, bense gölde süzülen beyaz kuğulara, yeşil başlı ördeklere, önümüzde sıçrayıp duran allı pullu balıklara bakıyordum. Sessizliği merak uyandırmıyordu karımda. Yazdıklarımdan söz etmeyi sevmediğimi biliyordu. Gece yalnız gittiği filmler çoğunlukla korku filmleriydi. Bu tür filmlere duyduğu ilgi birlikte yaşamaya başladığımızdan beri artmıştı. Arada bir beni de sürüklüyordu peşinden. Hiç istemediğim halde Drakula'nın serüvenlerini izlemek zorunda kalıyor, gece iner inmez uzamaya başlayan ön dişleriyle genç ve güzel kadınların kanlarını nasıl emdiğini kayıtsızlıkla seyrediyordum. Karın deşen Jack'ın sisli Londra sokaklarında kurbanlarını nasıl pusuya düşürdüğünü, polisin elinden kaçmak için ne gibi düzenler kurduğunu, kadavraları dirilten Doktor Frankenstein'ın nasıl başka kılıklara girdiğini ezberlemiştim artık. Ama karım her defasında yeni bir tat alarak izliyordu bu tür filmleri. Mezarlarından fırlayan hortlakların, gündüz insan gece kurt olan canavarların dünyasında mutluydu. Karımın bu ilgisi beraberliğimizin güvencesiydi bir bakıma. Günlük yaşamda adı gibi gerçekten melek olan karım, bilinçaltına itilmiş öldürme eğilimini korku filmleri görerek tatmin edip rahatlıyordu anlaşılan. Buysa benim gibi dünyasında yaşayan korkak bir erkek için az şans sayılmazdı. Her akşamüstü Kuğulu Göl'ün kıyısında oturduğumuz sürece mutlaka bir korku filmi anlatıyordu bana. Yarı insan, yarı hayvan canavarlardan, gece evleri dolaşan çocukların kanını içen hortlaklardan söz ediyordu. Anlattıkları Montsouris Parkı'nın dinginliği ve kuğuların zarifliğiyle hiç bağdaşmayan şeylerdi. Ama karımı kırmamak, özellikle de rahat bir yaşam sürebilmek için onu dinliyordum. Arada bir susuyor, bakışlarını gölün öbür kıyısından başlayan iri gövdeli, sık yapraklı ağaçlara yöneltiyordu. Filmi en heyecanlı yerinde kesip birden durgunlaşması, bir süre parkın derinliklerine dalıp gitmesi kaygılandırıyordu beni. Ama bu durgun hali pek fazla sürmüyor, bir anlık sessizlikten sonra elimi sevecenlikle tutup o güzel sesiyle kaldığı yerden devam ediyordu. Yumuşak beyaz elinin içinde rahatlıyordu elim. Dün gece hiç uyumamışsın yine diyordu. Sabaha dek yazdığın elinin titremesinden belli. Bense her zamanki gibi mışıl mışıl uyudum. Beni bu denli iyi anlayan, böylesine yakınlık duyduğum bir başka kadın olmamıştı yaşamımda. Onu yitirmek korkusuyla her istediğini yerine getiriyor, beraberliğimizin sürmesi için elimden geleni yapıyordum. Mutlu sayılırdık. Her dakika birlikte olan, birbirlerini sürekli göz altında tutan çiftlerden çok daha mutlu. Biz gündüzleri beraber oluyor, geceleri ayrılıyorduk. Yalnızca o yaz değil, ömür boyu sürmesini dilediğimiz bir anlaşmaydı bu. Öğle yemeğini dışarıda yedikten sonra Mansuriz Parkı'nda dolaşıyor, kum havuzunda oynayan çocukların, emekli memurlarla genç annelerin arasında konuşuyorduk. Çimenlerin üzerinde sarmaş dolaş yatıyorduk sonra. Bazen birbirimizi isteyince parkın hemen yanındaki evimize dönüyor, merdivenlerde başladığımız sevişmeyi akşama dek yatakta sürdürüyorduk. Güzel, esmer bir teni vardı karımın. Diri göğüsleri, geniş kalçalarıyla çekici bir kadındı. Ama çekingendi biraz. Kalabalığın içinde ondan uzak durmamı, yerli yersiz orasına burasına dokunmamamı istiyor, taşkınlığımdan dolayı beni her zaman suçluyordu. Gece olunca o korku filmlerine dönüyordu, bense masamın başına. Suretim her gece camdaydı. Arada bir başımı kaldırıp karşıya baktığımda kendimi görebiliyordum. Lambanın ışığında kağıtlara eğilmiş bir adam durmadan yazıyordu. Her sözcük imgelemimden doğan bir öykü kahramanı gerçek dünyayla arasına bir duvar örüyor, onu kendi konumundan, her yanı kitaplarla dolu odasının dar mekanından uzaklaştırıyordu. Yazdığı sözcüklerin yarattığı insanların dünyasındaydı artık. Deniz aşırı yolculuklara çıkıyor, uzak kentlerin kalabalık caddelerinde, güneşli sokaklarında dolaşıyordu. Denizi, rüzgarı, bozkırda kavak ağaçlarını, uçsuz bucaksız uzayıp giden çölü, çölde deve kervanlarıyla bedevileri, okyanusta dağ gibi yükselen dalgaları, her şeyi yazarak kucaklamak istiyordu. Bazen de bir odaya kapanıyor, kızgın gövdesiyle bir yatağın dipsiz karanlığına iniyordu. Yazdıkça pekişiyordu özgürlüğü. Kendinde başkalarını bulmak, düşlediği kadınlara dokunabilmek amacıyla olmadık öyküler uyduruyor, değişik rastlantılar, ilginç buluşmalar tasarlıyordu. Ama her defasında ellerinin arasından kayıp gidiyordu yarattığı dünya. Gittiği kentler, özlediği kadınlar, coşkuyla kucakladığı doğa, derinliğine indiği karanlık yataklar, sabun köpükleri gibi havada dağılıveriyor, geride izleri bile kalmıyordu. İşte o zaman kalkıp pencereyi açıyordum. Aşağıda susan karanlık avluya bakarken tanımlayamadığım bir yalnızlık kaplıyordu içimi. Bir sigara yakıp pencereyi kapatıyor, masamın başına geçerek kaldığım yerden devam ediyordum. Bir gece yeni bir öyküye başlamak için masama oturup lambayı yaktığımda havanın olağanüstü sıcak olduğunu ayrımsadım. Suretim her zamanki gibi camdaydı. Kalkıp pencereyi açamazdım. Yan odanın penceresindense yeterince serinlik gelmiyordu. Güneşin gün boyu kızdırdığı çatıların altında fırın gibi yanıyordu oda. Gömleğim oturduğum sandalyeye yapışmış, alnımda boncuk boncuk ter birikmişti. Kağıtların üzerine damlayacaktı neredeyse. Kalkıp soğuk bir duş aldım. Ama bir süre sonra yine boncuk boncuk ter birikti alnımda.